Evet arkadaşlar, şimdi geldik fizibilite sayısal hesaplamaları videomuza. Bu artık bu ana kadar anlattığım bütün bilgimizi kullanacağımız eğitim içeriğini oluşturacak. Stratejik kararlar ve fizibilite diye bir başlık atarak başlıyorum. Bakınız, ürün yaşam döngüsü süresine karar veriliyor öncelikle. Bir fizibilite çalışmasının matematiksel hesaplarını yapabilmemiz için bir ürün veya bir hizmet ortaya çıkaracağız veya dedik ya süreci iyileştireceğiz. Fakat bu ürün, bu hizmet ne kadar süre yaşayacak? Projeden sonrasını öngörmeniz gerekiyor. Hesabı kolay olsun diye ben 5 yıllık bir süre öngörüyorum. Örneğin bir ürün çıkaracağız. Çıkaracağımız ürün her şey olabilir. Bir gıda ürünü olabilir. Bir otomotiv sektöründe bir ürün üretiyor olabiliriz. Her şey olabilir. 5 yıl yaşayacağını varsayıyoruz bu ürünün ya da yaptığımız ürünü, bir fabrikayı, bir işletmeyi 5 sene sonra elden çıkaracağız, satacağız. Bir sonraki bakılması gereken şey pazarın toplam büyüklüğü. Ki bu konuyu daha önce anlatmıştım. Bir ürün, bir hizmet için fizibilite çalışmasına yapılacak şeylerin araştırılması ile ilgili videomuzda bu konu vardı. Bizim bir pazarımız var ve toplam büyüklüğün 100 bin ton. Bir yiyecek ürettiğimizi varsayın. Örneğin bir çikolata pazara çıkaracağız ve hedeflediğimiz pazar senede 100 bin ton çikolata tüketiyor. Pazar payı hedefimiz ne olacak? Burayı da hatırlayacaksınız. Daha sonra özellikle söyleyeceğim demiştim. İşte burada üst yönetim kararı gerekiyor. Biz bu pazarın ne kadarını hedefliyoruz? Böyle bir soruyu üst yönetime sorsak, bu pazarın ne kadarını hedefliyoruz? Bizim üst yönetimde pazarın tamamını hedefliyoruz gibi bir şey söylese, işte bu mümkün mü? Hedefler için şöyle genel bir tanım vardır. Hedefleriniz smart olsun. Spesifik, belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilecek şeyi hedef olarak koyun. Mümkün olmayacak şeyi hedef olarak koymanın gereği yok. Bu çerçevede üst yönetimin bir pazar payı hedefi ortaya koyması ve buna bağlı olarak bizim de bir proje maliyeti tahmin etmemiz gerekecek. Bu ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlı konular. Üst yönetim kararı olmadan, pazar payı hedefini tanımlamadan biz proje maliyetini tahmin edemeyiz. Peki, bir zaman ekseni oluşturalım 5 sene boyunca. Ne kadarlık pazar payı diye sorduk. Bizim üst yönetim dedi ki, birinci sene pazarın %2'sini hedefliyoruz. Güzel. İkinci sene %4 pazar payı hedefi. Peki. %7 üçüncü sene. Dördüncü sene %8. Ve son sene %10 pazar payı hedefi. İşte bu hedeflerin konması üst yönetim tarafından gerçekleştirilecek ve fizibilite yapacak olan kişilere bir fikir verecek. Bizim üst yönetim bu pazarın 5 sene sonra %10'unu hedefliyor. Üst yönetim kararı bu çerçevede çok önemlidir. Şimdi tekrar bildiklerimizi bir araya getirelim. Ürün yaşam döngümüz 5 yıl. Pazarın toplam büyüklüğü 100 bin ton senede. Pazar payı hedefi 5. yıl sonu %10 pazar payı hedefleniyor. Proje maliyeti de işte bu %10 pazar payı için ne kadarlık bir yatırım yapmamız gerekir? Bir fabrika kuracaksak bu fabrikanın bize inşaat maliyeti ne olacak? Makineler alacaksak bunların alım maliyetleri ne olacak? Yani o yatırım için anahtar teslim, fabrika çalışır hale gelene kadar cebimizden çıkacak projenin maliyeti ne olacak? Buna karar vereceğiz. Bunu bir önceki videoda proje maliyetlerinin tahmin edilmesiyle ilgili detayla anlatmıştım ki Hayatımız Proje adlı eğitimimizde bunu daha uzun uzadıya anlatıyoruz. Fakat şimdilik rakamı şöyle ifade edelim. Rakamlar çok büyük olmasın. 10.000 TL para harcayacağız diyelim. Siz bunu isterseniz 10 milyon olarak düşünebilirsiniz. Tekrar grafiğimize gittiğimizde yine zaman eksenini hazırlayalım. Önümüzdeki 5 yıl içinde şu pazar paylarını hedefliyoruz. Şimdi bakın sıfır noktasına cebimizden bir para çıkacak. Proje maliyeti işte 10 bin lira olacak diye bu grafiğimizi oluşturduk. Buradaki proje maliyetini şöyle ifade edeyim. Sanki 5 sene için gerekli olan yatırımı bir kere de yapıyoruz. Yani %10 pazar payına ulaşabilmek için bizim kapalı alana ne kadarlık bir kapalı alana ihtiyacımız olacak? Ne kadar açık alana ihtiyacımız olacak? Ne kadar makine parkuru gerekiyor? Bunlar için gerekli olan tüm yatırım proje maliyetinde. Ki gerçek hayatta bu böyle olmaz. Tabii ki peyderpey yatırım yapılır ama hesaplarımı dediğim gibi kolay yapmak amacıyla böyle bir varsayımla devam ediyorum. Şimdi artık ürün yaşam döngüsünün içini düşünebilirim. Yani ürün yaşarken, yani fabrikamız çalışırken gelir gider karşılaştırması yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Birinci sene pazar payı hedefini üst yönetim %2 vermişti. Yani pazarın %2'sine sahip olun. Toplam 100 bin ton pazar payı var zaten. %2 ise bizim 2 bin ton mal satmamız anlamına geliyor. Yani üst yönetim pazarlama satış departmanı diyor ki 2 bin tonluk ürün satacaksınız. Buradan yola çıkarak bu departmanlar bu ürünü kaça satacaklarını tahmin edebilirler. Varsayın ki tonu 3 TL'ye satılacak. Rakamlara lütfen çok takılmayın. Yani 2000 tonla 3 TL'yi çarparsam 6000 TL'lik bir ciro ortaya çıkacak. Peki benim bunu yapabilmem için ne kadarlık ham madde almam gerekiyor? Ne kadar makinalarımı çalıştırmam gerekiyor? Ne kadar insan çalıştırmam gerekiyor? Bunların işletme maliyeti birinci sene için nedir diye baktığımızda varsayın ki 4000 TL. İşte 6000 TL ile 4000 TL'yi aradaki fark alırsam ben demek ki birinci sene fabrikam bana 2000 TL kar bırakır. Bu şekilde ikinci senenin pazar payı hedefi, üçüncü senenin pazar payı hedefi tek tek düşünülecek. Ve şöyle bir grafikle karşılaşacağız. Yine zaman ekseni, yine 5 senemiz var. Birinci senede proje maliyetimiz. Bakınız, birinci senenin cirosu eksi işletme giderleri, birinci senenin karı. Aynı şekilde ikinci sene için yapıyorum. Üçüncü sene, dört ve beşinci senelerde de aynı şeyi gerçekleştireceğim. Fakat hatırlayalım, biz bu fabrikayı, bu işletmeyi 5 seneliğine açıyoruz. 5 sene sonra biz bu işletmeyi satacağız varsayıyoruz. İşte piyasa değerinden biz bu işletmeyi satınca yine para kazanacağız. Bu çerçevede zaman ekseninin üzerindeki oklar proje maliyeti eksi değer. Aşağıdan zaman eksenine doğru gelen oklar ise artı değerler. Bu paraları kazanacağız. İşte bunları karşılaştırmamız lazım ve bir örnekle bunları netleştirelim. Yine zaman eksenimizi oluşturduk. Bakın birinci sene 2000 TL, ikinci sene 5000 TL, üçüncü sene 4000 lira, dördüncü sene 1500 lira, son senede 4000 lira yine para kazanacağımızı ve hatta 5 sene sonra biz bu işletmeyi de 8000 liraya satacağımızı varsayalım. Bütün departmanlar gelecek senelerdeki stratejik hedeflere göre, yüzde pazar paylarına göre ne kadarlık satış yaparlar, ne kadarlık işletme maliyeti olur diye tahminlerde bulunacaklar. Ve işte bunlar bulunduklarını varsayın. Tek tek yazmadım ben. Burada rakamlar gözüküyor. Şimdi buradan yola çıkarak bu iş bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Bu işe girmeye değer mi, değmez mi? Soruların cevabını artık verebiliriz. Statik yöntem. Burada nakit akışı yöntemini kullanacağız. Statik yöntem ifadesine dikkat. Ben bu statik yöntem ifadesine biraz sonra başka bir isim de vereceğim. Ne dedik? Projemizin maliyeti 10 bin lira. Gelir gider kolonunda bunu görüyorsunuz. Sağ tarafta da birikimli gelir gider ifadesi var. Şimdi göreceğiz. Birinci sene 2000 lira para kazanacağız. 10 bin lira harcamıştık, 2000 lira kazandık. Birinci senenin sonunda hala 8 bin lira eksideyiz. İkinci senenin sonunda 5 bin lira kazanacağız. 8 binden 5 bin daha çıkardım. Eksi 3 bine geldik. Yani para kazandım. Üçüncü yıl 4 bin lira gelirimiz olacak. Bakın artık eksi değil, artıya geçtik. 10 bin liralık masrafı çıkardık. Dördüncü yıl 1500 daha kazanacağım. Şimdi artık 2500 lira kârdayım. Ve beşinci yıl toplamda 12 bin lira kazanacağım. 14.500 liralık bir gelirim olacak. Nerede, hangi yılda, hangi tarihte yaptığım 10 bin liralık yatırımı çıkarıyorum? Bakın bir sonraki ekranımda onu gösterdim. İkinci yıl bittiğinde eksi 3000 liradayken 3. yılın belirli bir noktasında artık sıfırlıyorum. Gelirim giderim eşitleniyor. İşte o da 2 sene zaten geçmişti. 3000 lira eksideyiz. 4000 lirada kazancımız var. 3000'i 4000'e bölersem 2,75 sene. Bu da 9 ay gibi bir şey yapar. 2 sene 9 ay sonra bu yöntemle diyorum ki yaptığım 10.000 liranın parasını çıkarmış olurum. Sonraki 2,75 sene sonra ben bu işten para kazanmaya başlarım. Bu yöntem oldukça basit. Fakat basit olmasından dolayı ben bunu bakkal hesabı olarak tanımlıyorum. Bu bence doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü içinde bir takım değerlendirmeler, doğru analizler yok. Ne yapılması lazım? Bakın bir sonraki sayfaya geçtiğimizde dinamik yöntemler. Esas olan bu. Faiz oranlarını da işin içine katmamız lazım. Biz baştan ne demiştik? Neden bu yatırıma giriyoruz? Belki de parayı bankaya koysak daha çok kazanırız. İşte onun için gelecek senelerde bankaların vereceği faiz oranlarını dikkate alarak hesap yapmak daha doğru olacak. Bu tabloda ise gelirlerimiz ve gider, proje maliyeti ve önümüzdeki yılların gelirleri hemen yanında da faiz oranları var. Bunu finans departmanının tahmin ettiğini varsayınız veya ülkenin ekonomik şartlarına bakarak siz bir şekilde tahmin ediyorsunuz. Gelecek senelerde bankalar ne faiz verir? Bu faiz oranlarını da grafiğimizin içine yansıtırsak şöyle bir şey çıkar karşımıza. Evet, yine rakamlarımız aynı. Bakın birinci sene bankalar %10 faiz verecek. İkinci sene %14, üçüncü sene %12, %8 ve %10. İşte biz ilk derslerimizde konuşmuştuk. Gelecekteki paraları bu faiz oranlarından geriye çekmemiz lazım. Bu çerçevede bugünün çizgisini buraya hazırladım. Ve 2000 lira bir sene sonranın 2000 lirası bugünün nesi? 5000 lira 2 sene sonranın 5000 lirası bugünün kaç lirası? Bu şekilde gelecekteki tüm rakamların bugüne çekilmesi ve yapacağımız proje maliyetiyle karşılaştırılması gerekiyor. Hemen onu da görelim. Bugünkü değer 1. 2000 lirayı 1,1'e bölersek 1818 lira çıkıyor. Bugünkü değer 2. 5000 lirayı 2 kere faiz oranından geri getireceğiz. Hem 1,1'den hem de 1,14'ten. Bu da 3987 liraymış. Bugünkü değer 3'e baktığımda 4000 lirayı 3 sene geri getirirsek 2848 lira oluyor. Bugünkü değer 4 1500 lira 998 liraya kadar düşüyor. 5. senenin 4000 liralık bir kazancı var. Bu da 5 sene boyunca geri getirildiğinde 2397. Yine 5. senede işletmeyi tamamen satmaktan, 8 bin liraya satmaktan bahsetmiştik. Onu da 5 sene geri getirince 4794 liraymış. Bu rakamları toplarsak bugünkü değerlerin toplamı 16.842 TL çıkıyor. İşte şimdi artık 10 bin liradan çıkarabiliriz. 16.842 eksi proje maliyeti 10 bin lira eşittir diyelim. Net bugünkü değerle tanışalım. 6.842 TL oluyor. Şimdi bu dinamik yaklaşımı geri dönüş süresinde de kullanalım. Yine proje maliyeti 10.000 lira. Bakınız birinci yıl gelirimiz artık 2.000 lira yazmıyorum. 1818 lira yazıyorum. Bir yıl geri getirilmiş durumda. İkinci yılki 5.000 lirayı da hatırlarsanız şimdi 3.987 lira olarak karşımıza çıkıyor. Birikimli gelir giderde ise eksi 4.195'teyiz. Üçüncü yıl 2848 lira kazanç sağlamıştık. Bu da hala eksi olmamıza sebep oluyor. Statik yöntemde üçüncü senede parayı çıkarmıştık aslında. Dördüncü yıl 998 liralık bir gelirimiz var. Bakın hala eksideyiz. Beşinci yıl 7.191 liralık toplam gelirimiz var. Ve birikimli gelir gidere baktığımızda 6.842 görüyoruz. Peki yaptığımız yatırımı ne kadar sürede ortaya çıkarabildik? 10 bin lirayı ne kadar zamanda çıkardık? İşte artıya döndüğü yıl, 4. yıldan 5. yıla geçerken ki 5. yılın başları gibi belki de işte 349 liralık eksik olduğu için belki de Ocak ayında, 1. sene ayında yaptığımız yatırımı çıkarabileceğiz. İşte dinamikle statik hesaplar arasındaki fark bu. Dinamik daha doğru bir yaklaşım, daha gerçekçi sonuçlar verir. Statikte direkt rakamları toplamak suretiyle ne kadar sürede geri geleceğini yatırımı bulabilirsiniz. Ama size doğru bir sonuç vermeyecektir. Çünkü bir başka alternatif faiz oranıyla karşılaştırmayı orada yapmadınız. Halbuki burada yaptığınız yatırımın 5 senede geri geleceğini görüyorsunuz. İşte bir karar verici, bir üst yönetim olarak, karar verici olarak böyle bir işe girer misiniz, girmez misiniz? Bunu değerlendirmeniz gerekecek. Peki, yatırımın dönüş oranı. Return on investments İngilizce'de. Bunu da hızlıca tanımlayalım. Nedir yatırımın dönüş oranı? Hesabı oldukça basit. Net bugünkü değeri alıyorsunuz. Yaptığınız yatırıma bölüyorsunuz. Bir de çarpı 100 derseniz yüzdeli bir sonuç çıkar. Hemen hesaplayalım. Bizim yaptığımız 10 bin liralık bir yatırımdı. Net bugünkü değeri de 6.842 liraydı. Buradan bize yüzde çarptığımızda %68'lik bir yatırım dönüş oranı çıktığını görüyoruz. Birden fazla proje alternatifi varsa, farklı sürelerde geri dönüşleri olacak projelerin hangisinin yatırım dönüş oranı daha yüksek ise onu tercih etmeyi öneririz tabii ki. Geri dönüşü hızlı olacak olan tercih edilir. Net bugünkü değeri yüksek olan projenin seçilmesi lazım. Buradaki kavramlara ek olarak bir kavram daha var. O da çok önemli. Orada iç verimlilik oranı. İngilizce'de internal rate of return denen kavram. Yatırım yapacağınız ortamdaki bankaların verdiği faiz oranlarının ne olması halinde yatırıma girer veya girmezsiniz kararı vermek için kullanılan bir yaklaşım. Hemen buradan değerlendirirsek, bakınız birinci yıl gelirimiz 2000 lira demiştik ve önümüzdeki 5 yıl boyunca sanki faizler hep %30 kalacakmış gibi değerlendirelim. 2000 lirayı %30'dan geriye çekerseniz, bir senenin de çekerseniz 1538 lira. 5000 lirayı 2 kere %30'dan geriye çekerseniz 2958 lira. Bunların yöntemlerini önceden konuşmuştuk zaten. Tek tek okumayacağım. Önemli olan genel toplam sıfıra yaklaşıyor. 74 TL'ye geliyor. %30 faiz oranında bu proje bize sadece banka faiz oranlarıyla karşılaştığımızda 74 liralık avantaj sağlar. Peki bir puan, faiz oranlarını bir puan arttıralım. Yani %31 yapalım. Bakın %31 yaptığımda 2000 lira bu sefer 1526 liraya geldi. 5000 lira 2913 vesaire vesaire gidiyor. Banka faizleri bir puan arttığında artık bu proje bizim için karlı değil. Biz paramızı bu noktadan itibaren 160 lira zarar edeceği için banka yatırırız. Fakat 30 ile 31 arasında bir değer var. Tam sıfırlayan. Acaba o faiz oranı kaç? İşte bunu belirleyebilmek için bir sonraki sayfada bir x'ye ekseni çizerek başlayalım. Bu grafikte tam ortada yatay çizilen çizgi faiz oranını, dikey çizilen y ekseni ise sıfırın üstü kar, sıfırın altı zararı gösteriyor. Ve bakın ne yapıyorum. Bankalar %30 faiz verseydi bu proje bana 74 liralık bir kazanç sağlayacaktı. İki noktayı birleştiriyorum. Diğer taraftan da bankalar eğer 31 faiz verseydi, %31 faiz verseydi bu proje bana 160 lira zarar ettirecekti. Yine iki noktayı birleştirdim. Şimdi iki tane mavi noktayı da birleştireceğim ve iki noktası belli doğru denklemi çizip yani interpolasyon yöntemiyle geliri ve gideri sıfırlayan noktayı bulacağım. Bu faiz oranı bizim iç verimlilik oranımız olacak. Diğer yandan eğer bu mavi noktanın, o sıfırlayan noktanın sol tarafında faizlerin olacağına inanıyorsam önümüzdeki yıllarda bu projeye girmeye değer. Yok inanmıyorsam bankaların faizleri daha yüksek olur. Bu yüzden bu projeye girmeye değmez diyorsam işte o zaman bu projeye girmektense bankaya para yatırmayı tercih edeceğim. İşte bu rakam da 30.316 olarak karşımıza çıkıyor. İç verimlilik oranı da bu şekilde hesaplanır.